3, 2, 1. Herkese merhaba, Murder Cafe'yi dinliyorsunuz. Ben Ufuk.
Ben de Burak.
Nasılsın Burak?
İyiyim Ufuk, sen nasılsın?
Ben de iyiyim hep ve sonunda hasret bitti ve kavuştuk. Tekrardan bölüm yapmaya başladık.
Evet, bir aksilik çıkmadığı müddetçe artık düzendeyiz.
Aynen.
Sorunlarımız bitti.
Evet. Artık tekrardan cumartesi günleri saat 4'te bölümlerimiz yayında olacak, yani bir sorun olmadıkça. Bu bölüme şimdiye kadar bayağıdır yoktuk çünkü. Gelen patronlarımızın ismini okuyarak başlayayım. Hinasa patronumuz olmuş. Teşekkür ederim Hinasa. Arzu.
Teşekkürler Arzu, hoş geldin.
Güneş.
Hoş geldin Güneş, teşekkür ederiz.
Gülmira.
Merhaba Gülmira, hoş geldin.
Emir. Teşekkür ederiz Emir patron olduğun için. Ve Sedrina.
Teşekkür ederiz Emir ve Sedrine, hoş geldiniz.
Bu kadar 6 tane patronumuz gelmiş olmadığımız sürede. Eğer siz de patronumuz olmak isterseniz orada şu anda 5 tane bölümümüz var. Onları dinleyebiliriz. Hem de bizi motive etmek isterseniz oradan bizi destekleyebilirsiniz. 1 € karşılığında bölümlerimize ulaşabilirsiniz. Hem de bizi mutlu edebilirsiniz. Bu bölümü ben aşırı merak ediyorum. Buranın ne yapacağını biliyorum ve benim de bir tık, yani çok olmasa da gerçekten çok merak ettiğim ve çok ilgi duyduğum bir olay. Burak'tan dinlemesi gerçekten farklı olacak ve merak ediyorum buranın ekstra bulduklarını. Çünkü ben çok yüzeysel bakabildim yani.
Çok ama çok ünlü bir dava, çok bilinen bir dava. Aynı zamanda da bir dinleyici önerisi. En az bir kişi önerdi diye biliyorum ben. Yaren'e teşekkür ediyoruz bunu önerdiği için. Ama siz de önermiştiyseniz lütfen bize yorumlarda yazın ve kızın bize.
Evet, ben öneri listesini çok güzel düzenledim, her şeyi aktardım oraya ama ben bu davanın önerildiğini hatırlar gibiyim. Nedense ben aktarırken bir hata mı yaptım bilmiyorum ama yani ben aktardığım listede Discord'da topluyorum hepsini. Discord'da olanlar görmüştür zaten kanalı. Ben orada bu davayı bulamıyorum. Gerçekten ya önerilmedi, ben halis görüyorum ya da önerildiyse bir hata oldu gerçekten. Bize ulaşabilirsiniz ve bir sonraki bölümde isminizi söyleyebiliriz önermişti diyerek. Evet, hangi bölümü yapıyoruz Burak?
Bugün Somerton adamından bahsedeceğiz. Bu dava hem Somerton adamı ismiyle tanınıyor, hem de Tamam Shud vakası diye de tanınıyor. Tamam Shud nedir, bunu ileride göreceğiz.
Evet, ben biraz biliyorum.
Şimdi başlıyorum, tamam mı?
Evet.
Avustralya'dayız ve eski bir zamandayız, 1948'deyiz. 30 Kasım 1948'de Adelaide şehrindeyiz. Somerton sahilinde bir çift yürüyüşe çıkmışlar bugün. Bir de ben salak olduğum için şeyi pek hatırlayamadım. Hani Avustralya güney yarım kürede ya, dolayısıyla burada kışken orada yaz ya. O yüzden
Evet.
falan diyordum, neden insanlar kışın ortasında böyle sahilde yürüyor falan. Çünkü orada şu an yazın başlangıcı oluyor aşağı
Evet.
yukarı. Ben biraz böyle, bir de çok gizemli bir dava falan ya. Kendi kendime o yüzden böyle bir moda girdim. Diyorum ki neden
Aynen,
bizim
acaba neden dolaşıyorlar ya kışın? İlginç, burada bir şey olmalı.
30 Kasım 1948 demiştim. Böyle şu an akşama doğru bir çift sahilde yürüyüşe çıkıyor. Sahilde uzanan bir adam bu çiftin dikkatini çekiyor. Çünkü adam hani pek sahile gelmiş gibi değil. Tam takım elbise giymiş. Uzanıyor. Hani ceketi var. Ayakkabıları böyle işte, ne denir ki ona? Kundura mı denir? Kundura.
Kundura aynen.
Hani sahile geleceğin bir kıyafet değil. Bu adam duvara dayalı bir şekilde yatıyor. Sırtı ve kafası duvara dayalı, ayakları da kumda uzanıyor böyle işte. Yüzü aşağı eğik, uyuyor gibi gözüküyor. Çift bu adamın yanından geçerken adam sağ kolunu hafifçe kaldırmış ama pek hali yokmuş gibi duruyormuş. Hani kaldırdığı gibi kolu geri inmiş ama düşmüş. O yüzden de adam sarhoş falan diye düşünmüşler. Çiftten birkaç saat sonra başka bir çift de sahilde yürüyormuş ve yine aynı adamı aynı yerde aynı şekilde görmüşler. Bu sefer ama adamın etrafında uçuşan sinekler varmış.
Birkaç saatte.
Evet. Bu ertesi gün yani 1 Aralık'ta saat sabah 6:30 civarında Neil Day adında biri sahilde at sürüyormuş. Majestik.
Gel. Ne
New York
yapıyorsun diye arıyorlar. Biz düşünsene sahilde at sürüyorum ya sonra konuşalım.
Bu şey böyle olaylarda hep şey oluyor ya, şu isimli biri koşuya çıkmış ya da yürüyüşe çıkmış ya da köpeğini gezdiriyormuş. İlk kez şey gördüm, at sürüyormuş.
Neden olmasın?
Neil bu adamı kontrol etmeye karar veriyor. Yanına yaklaştığı gibi de adamın ölü olduğunu fark ediyor hemen ve hemen polisi arıyor. Polis olay yerine gelince adamın kimliğini saptamaya çalışıyorlar öncelikle. Adamın üstünde kimlik yok.
Ama sen ikinci bir çift daha buldu dedin sanki. Yanlış mı duydum?
Onlar sadece görüyor.
Esinekler uçuştuğunu görüyor, öldüğünü falan düşünmüyorlar mı?
Hayır.
Aa.
Umursamıyorlar galiba pek. Bu şeyden sonra hani soruşturma ilerisinde bu ilk iki çiftten haberdar oluyor polis. Hani diyorlar ki biz de işte 30 Kasım'da şuradaydık, o insanı gördük diyorlar. Hani ileride. Bu, o iki çiftte hani polise haber vermemiş. Sadece soruşturmanın ileride polise gelip diyorlar ki biz de gördük. Hani bu şey için önemli. Saat aralığını böyle anlamaya çalışırken. Aynen. Polisi arayan kişi Neil değil. Dediğim gibi bu adamın üstünde kimliği yok. Adam 1,80 boyunda, gözleri gri, saçları da kızıla kaçan açık bir renkteymiş. Şakakları da beyazlamaya başlamış. 40 ila 45 yaşlar arasında olduğunu düşünüyorlar. Dediğim gibi takım elbise giyiyor ama şapka takmıyormuş. Bu şey polise tuhaf geliyor çünkü o zamanlar herkes şapka takıyormuş. Bir de özellikle de onun gibi bir hani iyi bir takım elbiseyle hani iyi giyimli ya o an şapkayla tamamlamaması kombinini tuhafmış. Beyaz bir gömlek giyiyor. Kırmızı, mavi ve beyaz bir kravat takmış. Kahverengi pantolonunu ve ceketi var. İkisi de kahverengi. Ayakkabıları da bayağı iyi cilalıymış. Yeni cilalanmış gibilermiş. Ayakkabılar da yeniymiş. Ayakkabılar da kahverengi. Ve kunduralar. Aynı zamanda hani ayakkabılar polisin biraz dikkatini çekiyor. Çünkü ayakkabılar hani çok parlak cilalı ya. Hani sahilde yürümediği belliymiş.
Sonradan yerleştirilmiş gibi adam.
Evet, büyük ihtimalle. Polis başta bunun bir intihar olabileceğini düşünüyor. Ama soruşturma başlıyor tabii olarak. Kıyafetlerle ilgili şöyle bir detay var. Tüm kıyafetlerin etiketleri kesilmiş.
Yani olması gereken değil mi?
Aa.
Nasıl yani etiketlerimi
Kesiyor musun? Şeyleri mi kesiyorsun?
ben
Hani
kesiyorum.
böyle yıkama talimatları falan olan uzun kağıt parçasını kesiyorsun, değil mi?
Evet, aynen.
Ama şeyi kesiyor musun? Hani işte ne bileyim pantolonun arkasında böyle markanın yazdığı minik bir...
Yok canım, hayır.
Onlar kesik işte.
Yani device'ı niye keseyim kutumdaki?
Aynen. Adamın kıyafetlerinde onlar eksik. Levi's reklamımızı yaptık. Levi's bize ulaş.
Yani kod deyince aklıma geldi.
Adamın
Evet.
cebinde de... Heh.
Gülüyordum da.
Adamın cebinde de Adelaide'den Henley Beach'e giden bir tren bileti var. Bu tren bileti bulunduğu güne yani bir aralığaymış. Kullanılmamış dolayısıyla. Yarısı dolu bir sakız paketi var. İçinde farklı markadan 7 dal olan bir sigara paketi var. Paket farklı, içindeki sigaralar farklı marka. Şey, paket Army Club marka sigara. İçindeki dallar ama farklı bir marka. Ona sonra geleceğim. Bir tane de tarak var. Ha, bir de şey, mendil var. Bu tarak Amerikan üretimi. Avustralya'da olmayan bir tarak. Bir de kibrit de var. Şapkası yok demiştim ya. Saçı özenle geriye taranıp yatırılmış. Bu o zamanlar Amerikan tarzı olarak düşünülüyormuş. Genelde Amerika'da erkekler bu tarz böyle yapıyormuş saçlarını. Amerika dışında pek yapmıyorlarmış. Şimdi otopsiye geliyorum. Otopsi yapan patolojistin adı Doktor John Dwyer. Öncelikle adamın hiçbir savunma yaralanması yok. Hatta herhangi bir dış yaralanması yok. Adamın göz bebekleri olması gerektiğinden küçükmüş ve tuhaf bir şekli varmış. Nasıl bir şey bilmiyoruz. Sadece tuhaf bir şekil olarak not etmiş Doktor Dwyer. Kalp normal bir durumdaymış ama yemek borusu mukusla kaplıymış. Aynı zamanda dalağı normalde olması gerekenin 3 katı büyüklüğündeymiş. Karaciğeri de şişikmiş ve karaciğerinde kanamalar varmış. Midesi ve böbrekleri de kanla doluymuş.
Yani bu bulgular neye işaret ediyor?
Aynı zamanda bir de midesinde ve kalın bağırsağında ciddi travmalar var ve böbrekleri, karaciğeri ve dalağı da iflas meşiğindeymiş.
Zehirlenme
Evet.
herhalde.
Sonraki cümlemde dolayısıyla zehirlenmiş. Zehirlenmiş ama gerekli testleri yapıyorlar. Sisteminde, kanında zehir kalıntısı bulamıyorlar.
İlginç. Böyle kanıt bırakmayan zehirler var sanırım ama.
Evet. Onlara da geleceğiz. Korkuyorum. Ölüm sebebi de belirlenemeyen sebeplerden ötürü kalp yetmezliği olarak kayda geçiyor. Saat olarak da tam olarak emin olmamakla birlikte 1 Aralık saat 2'den önce değil diyor. Gece 2. Ama ölüm saati için şöyle bir olay var. Sadece ölüm sertliğinden yola çıkarak bu saptamada bulunmuş Doktor Dwyer. Bu biraz yetersiz. O yüzden günümüzde mesela seninle bir kere konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Ölüm saatini aşağı yukarı saptamak için bir sürü yöntem var. Genelde hepsini yapıyorlar falan demiştim.
Evet, aynı hatırlıyorum.
Doktor Dwyer sadece ölüm sertliğinden ilerleyerek bu sonuca varıyor. Ölüm sertliğinden ilerleyerek de sadece iyi bir sonuç almak biraz imkansızmış. Çünkü ölüm sertliği geliyor, sonra bir gidiyor gibi oluyor, sonra tekrar geliyor falan, bir şeyler oluyor böyle komplike. Hani falan var demiştim ya, mesela makat içi ısısından falan bir ölçüm yapıyorlar vesaire. Onları falan yapmıyor Doktor Dwyer. Aynen. Sadece
O
bunlar yapıyor.
zamanlar acaba bilinmiyor muydu ki? Biliniyordur ya hikaye aslında biraz.
Biliniyor da Doktor Dwyer hani bunun yeterli olduğunu düşünmüş. Belki o zamanlar
Hı-hı.
diye düşünüyorlardı, hani ölüm sertliğinden yola çıkarak kesin sonuç alıyorsun diye düşünüyorlardı belki. Ama bugün hani bunun tam doğru olmadığını biliyoruz.
Aynen, bir de belki çok şüpheli bir ölüm değil, intihar falan diyerek de üzerine durmadıkları için çok araştırmamış da olabilirler açıkçası.
Aynen, olabilir. O yüzden ölüm saatin hani tartışmalı. Pek bir şey tam emin olamıyoruz ondan. Şimdi Doktor Dwyer başka gözlemlerde de bulunuyor. Öncelikle adamın elleri ve tırnakları temiz ve bakımlıymış ve genel olarak pürüzsüzmüş. Bu yüzden ağır bir işle uğraşmadığını düşünüyorlarmış. Ve oldukça kaslı baldırları varmış. Ama bir sporcudan ziyade bir dansçının baldırları nasıl kaslı olursa öyleymiş. Sanırım sporcuların baldır kasları daha yukarı doğru toplanıyormuş. Ama dansçıların baldır kasları daha yukarı doğru toplu şekilde oluyormuş. Ama sporcuların daha hani eşit bir ağırlık oluyormuş genelde. Bu adamın baldır kasları daha yukarı doğru toplu. Aynı zamanda ayak parmakları da çarpıkmış. Bu da hani dansçılarda çok sık görülen bir şeymiş. Aynen, o yüzden bir dansçı olabileceğini düşünüyorlar. Şimdi bu otopsiye dair bildiklerimizi tamamen bir mahkeme olacak. Onun tutanaklarından biliyoruz. Çünkü bu otopsinin raporu kayıp.
Niye?
Bilmem.
Bir otopsi raporu niye kayıp olur ki?
Değil mi? Özellikle de bunun gibi bir davada.
Allah.
Çünkü ileride göreceğiz, bu soruşturma hani bayağı uzun sürecek. Çok ciddi efor sarf edecek polis. Ve hani çok ünlü de bir soruşturma. Yaşandığı zamanda da çok ilgi çekmiş bir olay ve soruşturma. Ona rağmen ilk otopsinin raporu kayıp.
Yani ilginç yani, niye kayıp olur ki?
Ve yani böyle şeyler beni sinirlendiriyor. Bir otopsi raporunu kaybetmemelisin bence. Ya, bu kadar zor olmamalı bir raporu kaybetmemek. Ama çok fazla kaybediyorlar böyle şeyleri. O yüzden bu bilgileri mahkeme kayıtlarından biliyoruz. Hani mahkemede Doktor Dwyer'ın söylediklerinden biliyoruz. Yani belki kaybettiğimiz bazı başka bilgiler olabilir ama bilemiyoruz. Dediğim gibi Doktor Dwyer zehirlenerek, hani zehirlendiğinden emin bu adamın aşağı yukarı. Biz de emin gibiyiz. Zehirden ileride tekrar bahsedeceğiz. Bu noktada polis hala bu adamın kimliğini saptamaya çalışıyor. Bu adamın fotoğrafları gazetelere falan veriliyor. Aynı zamanda tarih falan da var. Pek çok tarihe uyan, kayıp tanıdığı olan insan geliyor, bakıyor. Eğer hani onların kayıp tanıdıklarından biri mi bu diye, ama hayır, değil. Aylar geçiyor. Adamın parmak izlerinden de bir sonuca ulaşılamıyor. Ne de hani halka dağıtan fotoğraflardan en azından ben bu adamı tanıyorum diyen bir insan bile çıkmıyor. Hatta parmak izleri Amerika'ya da yollanıyor. Çünkü adamın Amerikan olabileceğini düşünüyorlar ya da en azından
Evet.
Amerika'da bulunmuş olabileceğini düşünüyorlar. Amerika'dan da sonuç çıkmıyor. Bu bayağı hayal kırıklığına uğratıyor polisi, Amerika'dan sonuç çıkmaması. Çünkü adamın Amerikan ya da Amerika'dan gelmiş olabileceğine dair başka kanıtlar da var elimizde.
Ne gibi?
Öncelikle cebinden çıkan tarak vardı, hatırlıyorsun. Bu tarak
Evet.
Amerikan yapımı ve Avustralya'da satılmıyor. Aynı zamanda saç modelinden de biraz da bir şey var. O çok büyük bir kanıt değil de yine de. Ama ellerindeki en büyük ipucu 14 Ocak'ta geliyor. 14 Ocak'ta Ufuk. Adelaide tren garından polis aranıyor. Garda çalışan insanlar diyorlar ki 30 Kasım'dan beri kimsenin almadığı bir bavul var elimizde. Buna bakmak ister misiniz?
Ben buna bayılırım.
Gidiyorlar. Bavulda yazan bir isim yok. Hani bavulun dışına isim yazıyormuş insanlar o zaman hep. Bu bavulda bir isim yazmıyor. Bavulun içi erkek kıyafetleriyle dolu. Tüm kıyafetler adamın ölçüleriyle uyuşuyor. Bavulun markasını biliyoruz da içindeki eşyaları bilmiyoruz. Çünkü onların da etiketleri kesilmiş. Bu bavulun içinde bir sürü eşya var işte. Pantolonlar, gömlekler, pijamalar, terlik falan bir sürü eşya var. Yani sanki bu adam hani bir süre kalmaya gelmiş gibi. Çünkü bayağı eşyası var. Ama dedim ki bavulun içindeki bir kravatta TK, bir kirli çamaşır torbasıyla atlette de Kane yazıyor. Ay, sonra polis de diyor ki bu adamın soyadı Kane mi acaba? Sonunda bir şey buluyor muyuz? Hayır, değil. Bu adamın soyadı Kane falan değil. Bu bavulda aynı zamanda Ufuk turuncu bir iplik var. Bu iplik Samırt'ın adamının bulunduğundaki hani üstündeki kıyafetlerde de bulunan bir iplik. Hani bu da bavulun onun olduğunu kanıtlıyor gibi aynı iplik. Çünkü bu iplik sadece Amerika'da üretiliyormuş ve sadece Amerika'da satılıyormuş.
Yani bu adam Amerika'dan gelmiş o zaman.
Aynen. Bir kanıt daha var Amerikan olduğuna dair.
Anladım.
Bir de şansımıza da yani adamın üstündeki her şey aşağı yukarı sadece Amerika'da üretilen şeyler falan. Bu bavulda aynı zamanda bir ceket de var. Ceketin dikişleri Ufuk sadece Amerika'da olan bir makinenin attığı bir dikiş iş. Başka hiçbir yerde satılmayan bir makine.
Dikişe bak. Oradan anlaşılabiliyor muymuş ya?
Valla çok iyi incelemişler bu iplikle
Gerçekten ilginç.
ceketin dikişini. Dediğim gibi kıyafetlerin bedenleri uyuşuyor adamın bedeniyle. Ve şey de var. Bavuldan çıkan bir de mendiller var. Samırt'ın adamın üstündeki bulunan mendille uyuşan mendiller. Sanırım böyle beşli set gibi bir şeymiş bu mendil. Garda çalışanları diyorlar ki hani bu bavulu kime getirdiğini hatırlıyor musunuz vesaire falan fotoğraf gösteriyor ama garda çalışan insanlar tabii ki kesin bir şey söyleyemiyor. Çünkü zaman geçmiş üstünden ve orası gar yani. Her gün kaç bin insan görüyorlar.
Aynen, güvenlik kamerası da yok.
Aynen. Bu davada var ya bir güvenlik kamerası olsaydı elimizde o kadar çok çözülebilecek şey vardı ki ileride bir şeyden bahsedeceğim.
Evet, günümüzde böyle bir şey yaşansa bütün televizyon kanalları falan verirdi yani ve bütün davayı falan komple olayı televizyonlardan takip ederdik muhtemelen. Günümüzde olsaydı keşke bu olay.
Bu olay günümüzde olsaydı adamın kimliğini 2 günde bulurlardı yüz tanımayla.
Evet.
Ah, insanlık. Bundan sonra Aralık ayından Haziran'a kadar polis bu adamın kimliğini saptamaya çalışıyor ama asla saptayamıyorlar. Bu bavuldan sonra da başka herhangi bir keşif, ipucu hiçbir şey çıkmıyor. Haziran'a geldik ya, aylar geçti. Artık bu adamı gömmeleri gerekiyor. 2 Haziran'da bir taksidermist adamın ölüm maskesini çıkarıyor. Ölüm maskesi direkt yani ölü insanın yüzünün bir kalıbını çıkartıyorsun. Böyle önemli tarihi kişiliklerin ölüm maskeleri var. Mesela Shakespeare'in var bir tane. Shakespeare'in tam olarak neye benzediğini biliyoruz. George Washington'ın var mesela. Marie Antoinette'in bir tane var ama onun orijinal maskesi yanmış ve onu çıkaran kişi de ilk maskesini çıkaran kişi de Madame Tussaud. O Madame Tussaud. Aynen ama o bir yangında ölmüş. Elimizde sadece orijinal şeyin replikaları var ama büyük ihtimalle Marie Antoinette mesela ona benziyordu. Böyle bir sürü tarihi kişinin ölüm maskesi var. Çok hoş bir şey. Ve çok enteresan bir şey var. Bu yüz maskelerinde bazen şey kalabiliyor. İşte mesela kaştan bir kıl ya da sakalı olan biri ise sakalından bir kıl ya da kirpik falan. DNA.
Günümüzde bütün bulunabilir mi?
Evet de DNA'nın biraz daha geçmesi lazım. Çünkü günümüzde hala biraz şey lazım. Hani kesin sonuç alabilmek için biraz fazlaca örnek lazım. Ama mesela diyorum bundan 20-30 yıl sonra tek bir kıl örneğiyle tüm DNA profili çıkartılabilir birinin büyük ihtimalle. O zaman harika olacak bizim için. Çünkü biz hani şey diye düşünüyoruz hep de günümüzde olduğumuz nokta son nokta artık her şeye vakıf sahibi sanıyoruz ama tabii DNA da iyice gelişecek. Dediğim gibi ölüm maskesi çıkartılıyor Samırt'ın adamının. Aynı zamanda cenazesinden önce de bir otopsi daha yapılmasına karar veriliyor. Bu otopsiyi yapan kişi Ufuk, Sir John Cleland adında biri. Evet, kendisi bir Sir. Adelaide Üniversitesi'nde bir patoloji profesörüymüş ve kariyeri boyunca 7.000 otopsi yapmış.
7.000.
7.000.
Bravo.
O da Dr. Dwyer'ın bulduğu, Dr. Dwyer ile aynı sonuçları buluyor. Ve o da adamın zehirlendiğinden emin. Ama enteresan bazı gözlemlerde bulunuyor. Bir patolojisten ziyade polisin dedektiflerin yapması gereken gözlemler, ama onları da John Cleland yapıyor sağ olsun. Diyor ki bedenin yakınlarında kusmuk yoktu. Bu adam buraya taşınmış. Çünkü birini zehirlersen kusar olduğu yere. Yani kusmak zorunda. Aynı zamanda şey de o söylemiş. Yok pardon. Aynı zamanda o da şeye inanıyor. Hani adamın ayakkabıları cilalı, pürüzsüz ya. Hani emin adamın sonradan getirdiğini ve şeye inanıyor. Hani bilincini kaybettikten sonra getirilip oraya bırakılmış. Şimdi Sir Cleland dedektiflerin yapması gereken ama yapmadığı başka sonuçlar da buluyor. Şöyle. Somerton adamının kıyafetlerini inceliyor ve kimsenin bu kadar zamandır hatırlıyorsa bir ocakta bulundu. Şu an Haziran'dayız. Bu aylardır kimsenin bulamadığı bir şeyi buluyor kıyafetlerde. Adamın pantolonunda gizli bir cep var Ufuk.
Ah ve o
Ve
cepte.
o cepte bir kağıt parçası var. Bu
Aman
kağıt
Allah'ım, ne yazıyor olabilir?
parçası. Söylemek ister misin bu kağıt parçasında ne yazdığını?
O kağıt parçasında tamam şut yazıyor.
Evet, bu doğru. Tamam şut yazıyor. Bunu görüp diyorlar ki bu nedir, bu ne demek? Ama öncelikle şeyi görüyorlar. Bu kağıt daha büyük bir kağıttan ve büyük ihtimalle bir kitaptan koparılmış. Peki tamam şut ne demek? Bunu öğrenmek istiyorlar. Polis bunu öğrenmek amacıyla gazetelere ilan veriyor.
Bu kadar zor değil ya bence. Tamam, o
Yani
zamanlar internet yok falan ama yani bu kadar da değil herhalde ya.
bir de şey vardı bak. Adelaide Üniversitesi'nden insanlarla konuşup duruyorlar. Polis ilan vermeden önce yine Adelaide Üniversitesi'ne gidip merhaba bu nedir diye sorabilirdi birilerine ve kesin cevabı alırdı. Ama diyorlar ki yok biz gazeteye ilan verelim. Ve ilan da genel olarak şey yani açıklıyorlar. Diyorlar ki o hani sahilde bulduğumuz kimliğini bilmediğimiz adam var ya onun cebinden aylar sonra böyle bir şey çıktı. Bu ne demek bilen var mı bize ulaşın.
Polis gerçekten.
Ama cevabı almadan önce Samurai adamın cenazesi gerçekleşiyor. Cenaze 14 Haziran 1949'da gerçekleşiyor. Ben bunu aşağı yukarı Avustralya Kitap Üreticileri Kuruluşu diyeceğim de biraz daha komplike. Öyle bir kuruluş var. Para toplayarak cenaze masraflarını üstleniyorlar. Aynı zamanda mezarı da satın alıyorlar. Bunu yapmaları sebebi ileride bu adamın tekrar incelenmesi gerekirse hani tekrar kazılması, o bürokrasi çok zor olmasın diye yapmışlar bunu.
Ne kadar iyi ki varlar bak. Peki ne zaman bulunmuştu adam ve ne zaman gömüldü? O aradaki farkı ve anlamaya çalıştım da hatırlamıyorum ne zaman bulunduğunu.
1 Ocak'ta bulundu. 14 Haziran'da gömüldü.
Tamam.
Bunda şey de
Bir şey
var.
diyeceğim. 1 Aralık dedin, 1 Ocak mı dedin?
Aralık, pardon Aralık.
Tamam.
İleride Ocak dediysem, geride Ocak dediysem pardon Aralık. Avustralya'da yazın ilk günü 1 Aralık. Şimdi cenazeden kısa bir süre sonra polise tamam şut hakkında bir ihbar geliyor. Polis tamam şutun ne demek olduğunu öğreniyor. İhbar veren bir gazeteciymiş. Tamam şut Farsça ve bitti ya da tamamlandı anlamına geliyor. Ömer Hayyam'ın rubaiyatının son cümlesiymiş tamam şut. Rubaiyat 1000 kadar rubainin bir araya toplandığı bir esermiş. Rubailer de dörtlükler.
Evet.
Ömer Hayyam'ın rubaileri genellikle ölüm, aşk, tutku ve sonraki hayatla ilgiliymiş.
Anlamlı gerçekten.
Manidar. Ve
Evet.
şey, Ömer Hayyam agnostikmiş. Bunu vermem bir sebebi var. Çünkü Ömer Hayyam bu zaman zarfında Avustralya'da çok popülermiş. Biraz insanlar İkinci Dünya Savaşı sırasında çok şey olmuşlar böyle işte. Ölüm, sonraki hayat böyle bir şeyler olmuş. Ve Ömer Hayyam ve özellikle rubaiyat çok popülermiş Avustralya'da o zamanlar. Bunu da öğreniyor polis. Biz de öğrenmiş olduk böyle bir şey var. Bu olayla bir
Bu
bağlantı.
kadar popülerse nasıl tamam şudun bulunması bu kadar zor oldu ki?
Polis arasında popüler değilmiş galiba bilmiyorum.
Ama ihbarda hemencecik ihbar verince hemencecik bir yanıt bulabilmişler mi peki? Yoksa bir süre beklemişler mi acaba? Eğer hemen yanıt aldıysalar tamam yani popülermiş o zaman.
Böyle 3-5 gün içinde falan yanıt alıyorlar. Hani popülaritesi ama şey sanırım daha çok edebiyat severler arasında. Mesela hani şey 2. Dünya Savaşı ve sonrasında 50'lere kadar böyle Avustralya'da rubaiyat 10 kere falan basılmış mesela. Hani. Aynen. Hani hatta tam rakam vardı da ya 11 ya da 12 basımı falan olmuş mesela. Hatta korsan basımları da çok yaygınmış.
İlginç bayağı.
Evet. Şimdi hatırlıyorsun 14 Haziran'da cenazesi olmuştu Samırtın Adamı'nın. Şimdi 17 Haziran'da Samırtın Adamı'nın ölümü hakkında bir mahkeme süreci oluyor. Bunda şeyi anlamaya çalışacaklar. Hani ölümü bir intihar mı yoksa cinayet mi? Onu anlamaya çalışacaklar. Bu mahkemede tüm tanıklar var. O ilk iki çift de var. Hani adamı görüp polise haber vermeyen. Neil da var. Polisler de var. Dr. Dwyer'la Sir Cleland da var. İki doktor da ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğunu, kalp yetmezliğine yol açan şeyin de zehirlenme olduğunu emin olduklarını söylüyorlar. Ama Sir Cleland tamam şut notu sebebiyle ölümün intihar olduğuna inanıyormuş artık. Büyük ihtimalle kendini zehirledi diye düşünüyor. Ama Dwyer yok diyor, bu cinayet bence. Cleland'da şöyle enteresan bir şey var. Tam olarak ben bunu görmedim ya da bulamadım ama ben böyle düşünüyorum. Hani Cleland, Summerton adamının plaja sonradan taşındığına emin ya. Hani sanırım şey diye düşünüyor. Bir yerde intihar etti. Birileri onu oraya taşıdı.
Yani neden böyle bir şey yapsınlar ki?
Evet. Bir
Neden
bilmiyorum. Böyle olmak
kumsal?
zorunda.
Ne bileyim.
Hani ben bunu direkt görmedim ama Sir Cleland'ın hani şeye inandığını biliyoruz. Başka yerde zehirlenmiş olmak zorunda. Çünkü etrafında kusmuk yoktu. Ama
Yani
intihar
ama
olduğuna da
intihar
inanıyor.
olduğuna da aynen yani böyle bir intihar sanki biraz olası gibi değil yani bilmiyorum ama.
İşte. Ama Dwyer diyor ki yok bence bu cinayet bu arada. tamam şut meselesi konuşuluyor. Tam olarak bir teori yok ama genel olarak hani bunun bir intihar olduğuna inananlar tamam şutu sadece bir intihar notu görevi görmüş gibi düşünüyor. Ama cinayet olduğunu savunanlar da bilmiyoruz diyor. Yani sadece olayın gizeminin bir parçası olduğuna inanıyorlar. Bir uzman getiriliyor. Bu uzmanın adı Cedric Shelton Hicks. Kendisi Adelaide Üniversitesi'nde bir insan fizyolojisi ve farmakoloji profesörüymüş. Şimdi burada zehirlerden bahsedeceğim. Eğer bu konu hakkında hani aramızda toksikologlar, farmakologlar, eczacılar varsa özür dilerim eğer yanlış bir şey söylersem. Ben elimden geleni denedim. Ama bir hata falan ya da yanlış söylediğim şeyler olursa düzeltmeleri açayım. Biraz zordu. Hem de burada şey var ya, yine Adelaide Üniversitesi'nden bir profesör getiriyorlar. Ama neden kimse tamam şudu üniversiteye götürüp bir edebiyatçıya sormadı bu ne diye. Neden gazeteye ilan verdiler bilmiyorum. Tek yapmak gereken gerçekten üniversiteye gidip sormalarıydı bu ne. Bilen var mı demekti ama. Bilmiyorum.
Uğraşmamışlar. Gazeteye ilan vermek daha kolay gelmiş.
Belki.
Onlar bize gelsin, biz onlara gitmeyelim.
Cedric mahkemede diyor ki ben bu şekilde birini arkasında iz bırakmadan aynı şekilde öldürebilecek iki şey biliyorum. Onlardan bahsedeceğim diyor. Yargıç da diyor ki bahset ama isimlerini söyleme diyor. İsimlerini bir kağıt parçasına yaz. Bana ver. Ben isimlere bakayım. İsimlerini zikretme diyor. Bunun sebebi yargıçın insanlar hani mahkemedeki sivil halk bundan haberdar olmasınlar böyle istemiş. Verdiği isimlerden ilki Digitalis yani yüksük otu. Yüksük otundan digoksin adı verilen bir ilaç elde ediliyormuş Ufuk. Digoksin. Kalp hücrelerinde kalsiyum depolanmasına neden olup kalbin daha hızlı, daha iyi çalışmasına yarıyormuş. O yüzden de kalp yetmezliği için kullanılıyormuş. Ama fazla dozda alınınca da hani kalbi fazla çalıştırdığı için kendisi kalp yetmezliğine ve kalp krizine verebiliyormuş. Diğeri de strofantin. Strofantin anladığım kadarıyla Doğu Afrika'da bulunan ubiayo ağaçlarından ya da Strophanthus tohumlarından elde ediliyormuş. İki türü varmış. Orada biraz bu kimya mı olur? Biraz tuhaf şeylere girdim. O yüzden dedim ki benim aklım bunları almaz. O yüzden ben böyle kısaca yazdım bunu. İki türü varmış. Bunu şey olarak görmüşler. Avrupalılar ilk oralara gidince yerli halk avlanmak amacıyla oklarının ucuna bu zehri sürüyormuş. Ve hani öyle hayvanları öldürüyorlarmış. Sonra bu ne diye incelemişler ve görmüşler ki bu strofantin hücrelerin sodyum potasyum dengesini etkiliyormuş ve bu yüzden kalp kasının kasılma kuvvetini artırabiliyormuş.
Evet.
Dolayısıyla da o da hani bu amaçla kullanılıyor kalp yetmezliği için hani daha iyi çalıştırıyor kalbi ve o da yüksek dozda alınca da kalp krizine yol açabiliyormuş. Yani ikisi de şey kalp kasını etkiliyor daha iyi kasılsınlar atsınlar diye işte. Digoksin ilki digoksin pardon digoksin artık pek daha fazla kullanılmıyormuş sanırım çünkü biraz daha tehlikeliymiş strofantine göre. Ve şey eskiden şeye veriyorlarmış digoksini. Eski zamanlarda ama 1700'lerin sonları 1800'lerin başlarında Sara krizine şey Sara hastalarına iyi geldiğini inanıyorlarmış. Ve mental hastalıklara. Hatta şey Van Gogh ondan kullanıyormuş. Cedric diyor ki bu iki şey bu şekilde bir ölüme sebebiyet vermiş olabilir Samaritan adamında. 31 Haziran'da mahkeme bitiyor. Samaritan adamın ölümünün bir intihar mı yoksa bir cinayet olduğuna karar veremiyorlar. O yüzden soruşturma devam ediyor. Bundan sonra 23 Temmuz'da polise bir ihbar geliyor. Yani ihbar değil de adam kendisi direkt geliyor karakola. Bir iş adamı, adını bilmiyoruz bu adamın. Çünkü kendisi polise diyor ki ben ismimin ne halka açıklanmasını istiyorum ne de sizin raporlarınızda yazmasını istiyorum. Ve polis de okey diyor. İsminizi almayız, sorun değil.
Yani bunu diyen bir insan bir kere dersin ki acaba neden ismini vermiyor? Bu adam şüphelimiz direkt. Ben böyle düşünürdüm. Niye ismini
Evet.
vermek istemesin ki? Birisinden mi korkuyor yoksa kendisi mi şüpheli? Birisinden korkuyorsa da bilmemiz gerekir. Şüpheli olsa da bilmemiz gerekir. Bunu polisin kabul etmesi gerçekten akıl almaz.
Bize ismini ver. İsmini söyle bize.
Aynen.
Sanırım Avustralya polisi kibar. Şekerler.
Çok çok nazikler gerçekten.
Bir iş adamı dediğim gibi geliyor. Polise diyor ki bende bir rubaiyat var. Bu rubaiyatın son sayfasında tamam şut yazan kısım koparılmış. Ve bu kitap diyor benim elime çok enteresan bir şekilde geçti. Aslında ben bu kitabı satın falan almadım yani. Şöyle diyor. Diyor ki 30 Kasım'da bu iş adamı kayınbiraderiyle birlikte Samaritan sahiline gitmişler. Arabayla gitmişler. Sahilde böyle takılmışlar falan. Arabaya dönünce de fark ediyorlar ki arka koltukta rubaiyat var. Arabayı kilitlemişler giderken ama cam açıkmış. Arka cam. İkisi de kitabı fark etmiş ve ikisi de kitap diğerinin falan diye düşünmüş. Bunu da söylemiş polise. Bundan sonra da hani kitap adamda kalıyor. Adam kitaba bakıyor işte şeyi görüyor. Kağıdın hani son kağıtta yırtık var. Ve aynı zaman öncelikle bunu test ediyorlar kitabı. Devam et önce bunu söyleyeceğim. Bu kitabı test ediyorlar. Koparılan tamam şutla son sayfa uyuşuyor. Aynı zamanda bir de kimyasal testler de yapıyorlar. Tamam şutun koparıldığı kitap bu kitap. Bu rubaiyat gerçekten. Bu kitapta enteresan bazı şeyler var. Öncelikle kitabın son sayfasında yani kitabın son sayfasıyla arka kapak arasındaki o boş sayfalarda bir kod var. Bir kod yazılı. Bu kodu ne polis çözebiliyor ne ordu istihbaratına yolluyorlar. Ordu istihbaratı da çözemiyor bu kodu. Ve bugün hala bu kod çözülmedi.
Yani demek ki herhangi bir şifreyle, kodlama şeyiyle yazılmamış demek ki gerçekten rastgele bir şey demek ki yoksa çözülür diye düşünüyorum.
Bilmem vallahi olabilir. Kod olduğunu düşünüyorlar ama hani Zodiac'ın kodlarını çözen insanlara yollamaları artık belki bilmiyorum. Onlar her şeyi çözüyor. Onlar çözemediyse belki de dediğin gibi gerçekten kod falan değildir.
Ama yani kod değilse de neden yazıldı ki o zaman?
Evet.
Yani çocuk yazısı falan mı? Çocukları mı yazdı?
Evet, kod diyorum aslında şeymiş. Bir tane ev var böyle. Kenarda güneş falan var. Bu kod şöyle. Rastgele yazılmış büyük harflerden oluşuyor. Üç satır büyük harf var. Ondan sonra bir yıldız var. Ondan sonra iki satır daha büyük harfler var. Harfler böyle tamamen rastgele. Öyle harfler. İlk üç satırdan ikincisinin de üstü çizili. Aynı zamanda bu koddan sonra da iki tane telefon numarası var. Bunlardan ilki bir bankaya ait. Bu bankadan bir şey çıkmıyor bu numaradan. Ama diğer numaradan çok fazla şey çıkıyor. Bu numara Jessica Allen Thompson adında birine ait. Onun ev numarası. Jessica Ufuk. Jessica'yı tanımak ister misin?
Evet, bana Jessica'yı anlat. Neden numaran var senin burada Jessica?
Jessica çok enteresan bir karakter. Özellikle ikinci partta Jessica'dan çok bahsedeceğiz. Jessica 27 yaşında bir hemşire. Bir hemşire Ufuk. Hemşire.
Allah, bu adam zehirlendiğini düşünüyorduk. Yani
Jessica
hemşireler bir bakalım nereye erişimi vardır.
bırakmıyoruz ama yani bunları
Yani.
bilmemiz gerek. Ufuk'un da her zaman söylediği gibi
Burak. Burayı kesmek zorundayım.
Şey, bu şu anda yani 1949'da bir tane çocuğu var. İleride bir çocuğu daha olacak. İkinci çocuğundan Part 2'de çok bahsedeceğiz. Polis Jessica ile konuşmaya gidiyor evine. Bu arada Jessica Summerton adamın bulunduğu yerden sadece 5 dakika yürüme mesafesinde yaşıyor.
Aa, şaşırmadım.
Ups.
Fake
Polis gidiyor Jessica'nın evine. Jessica içeri alıyor polisi. Polisle konuşuyor, işbirliği yapıyor ama biraz istemeye yaptığını söylüyor polis. Böyle ketummuş. Bunun için şimdi şöyle bir şey de var ama Jessica o iş adamı gibi isminin ne halka açıklanmasını istiyor ne de kayıtlarda isminin yazılmasını istiyor. Polis buna da okey diyor. Jessica bunun için şey diyor. Hani böyle bir çok ünlü bir dava ya ve çok gizemli. Hani ismimin bununla anılmasını istemiyorum çünkü hani zamanlar belli, işte skandal sayılır vesaire falan. Hani
Yani
bu
dürüst ve
mantıklı bir
gerçekten bu
bahane.
konuda aynı anlayış gösterilebilir gerçekten, ama pek çok şey var hakkında bence şu anda şüphe var.
Aynen. Hani bu bahaneyi şu an için tamam diyebilirsin. Çünkü bir de ikinci partta bu bahaneyle ilgili bir şeyler daha söyleyeceğim. O yüzden biraz daha mantıklı geliyor. Eğer bahaneyse, bahane deyip duruyorum, belki sadece sebeptir. Ama bahaneyse de mantıklı bir bahane. Jessica'ya bunu vereceğim. Polisle konuşuyor. Polis diyor ki rubaiyat diye bir şey biliyor musunuz? Jessica bir edebiyat sevdalısıymış ve Jessica rubaiyat okumuş. Jessica'da bir rubaiyat var. Jessica'da en az iki tane rubaiyat olmuş. Bunu biliyoruz. Çünkü diyor ki ben bir kere bir arkadaşıma bir rubaiyat vermiştim.
Evet, o rubaiyat, bu rubaiyat mı?
Aa, değil.
Nasıl
Ama
peki?
Jessica'nın elinde çok fazla rubaiyat varmış sanırım bir noktada. Yani şey değil
Dağıtıyor.
de iş adamının getirdiği rubaiyatın Jessica'ya ait olup olmadığını bilmiyoruz da Jessica'nın en az iki tane rubaiyatı varmış bunu biliyoruz. Çünkü şu an evinde bir tane rubaiyat var. Bir de bir arkadaşına verdiği bir rubaiyat daha var. Jessica çok seviyor
Minimum
rubaiyatı.
iki tane, aynen.
diyor ki bir arkadaşıma bile vermiştim bu kitabı. Hani beni çok etkileyen bir kitap, çok sevdiğim bir kitap diyor. Polis diyor ki kim bu arkadaş, anlatır mısınız? Jessica diyor ki bu arkadaşımın adı Alfred Buxle. 4-5 yıl falan oldu ben bu kitabı ona vereli. İletişimimiz de koptu yani şu an konuşmuyoruz bile ve Alfred hani hayatta mı değil mi bilmiyorum diyor. Çünkü Alfred savaşa gitmiş. Ve savaşa gitmeden kısa bir süre önce vermiş kitabı da ona. Polis Jessica'ya diyor ki, yani polis kendi önce diyor ki acaba bu adam Alfred Buxle falan mı? Çünkü elimizde bir erkek ismi varsa polis hemen diyor ki ay lütfen olsun artık bulalım. polis Jessica'ya diyor ki ölüm maskesi var ya ellerinde ona bakmaya
Aynen.
götüreceğiz sizi diyorlar. Jessica da okey diyor. Bu ölüm maskesi neden bilmiyorum karakolda tutulmuyormuş. Adelaide Müzesi'nde tutuluyormuş. Müzenin şeyinde hani deposunda tutuluyor. Neden bilmiyorum.
Yani müzelik bir eser olmadığını düşünüyorum açıkçası.
En azından şu an için.
Yani
çünkü
bilmiyorum.
hani
Koruma
bunu
amaçlı mı?
yani bunu olabilir bilmem. Çünkü bunu hani kanıt diye arşivlemez misin karakolda? Ya da ipucu diye, yani kanıt diye.
Yani olabilir, ama şöyle bir şey de müzede böyle hani bazı sanat eserlerinin falan bazı koruma prosedürleri var ya, eskimesin bozulmasın falan diye, belki öyle bir olaydan dolayı ihtiyaç duymuş olabilirler müzeye.
Çok mantıklı aynen olabilir. Mantıklı valla.
Belki.
Bu maske şu an şey hani büst şeklinde. Böyle bildiğim büst hatta direkt. Omuzları falan da var. Jessica'yı götürüyorlar müzeye. Jessica'ya maskeyi gösteriyorlar. Jessica maskeye bir kere bakıyor. Sadece bir kere bakıyor tüm konuşma sırasında ve ondan sonra özellikle gözünü kaçırıyor maskeden. Bakmak istemiyor maskeye.
Neden acaba?
Ve polislerin söylediğine göre maskeyi gördüğü anda beti benze atmış, bembeyaz kesilmiş ve
Oha.
neredeyse bayılacakmış. O kadar
Tanıyorum.
ki hani o kadar eminlermiş ki bayılacağından polislerden biri arkasına geçmiş tutmak için onu.
Aa, tanıyor o zaman.
Hayır, tanımıyormuş.
Yani bilmiyorum, gerçek mi söylüyor? Bence tanıyor.
Bu
Tanımasa neden Betim benzin atar ki?
evet, polis de aynen böyle düşünüyor. Bu dramatik karşılaşmadan sonra polis diyor ki tamam kim olduğunu öğreneceğiz. Tanıyor musunuz bu adamı deyince de Jessica diyor ki tanımıyorum, hayır.
İnanmıyorum ben tanımadığını açıkçası.
Sadece odaya girince belki sadece tansiyonu düşmüştür. Olabilir.
Yani
Ben
bilmiyorum.
şaka yapıyorum bu arada. Tabii ki de çok bariz bir şekilde tanıyor.
Hadi diyelim gerçekten birisini suçlamayalım falan diye uğraşmaya çalışıyorum ama başka bir sebep de aklıma gelmiyor ya.
Seni çünkü biraz güldürdü. Hani odaya girdiği gibi büste bakıyor böyle. Beti benze atıyor. Bembeyaz kesiyor ve neredeyse bayılacak gibi oluyor. Ondan sonra diyor ki tanıyor musunuz? Ve diyor ki yok tanımıyorum valla.
Yani. Yok vallahi tanımıyorum.
Sadece bir an tansiyonum düştü. Bir gözüm karıncalandı. Bundan sonra polis Jessica'ya çeşitli... Bundan sonra polis diyor ki bu Alfred Bucks olabilir mi arkadaşınız? Jessica diyor ki valla bilmiyorum.
Onu da bilmiyorsun.
Evet. Şimdi
Abi bu kitap verdiğin arkadaşını nasıl tanımıyorsun? Çok mu tanımıyorlarmış birbirlerini?
yani
Neden,
öyle
nasıl
aynı.
olmuş?
Şimdi savaşa gitmeden önce dedim ya bundan 4-5 yıl önce falan dedi zaten. Alfred Baxter'la bir Sydney'de bir otelde tanışmışlar. Birkaç içki falan içmişler ve kitabı ona o zaman vermiş. Ondan sonra bir daha görüşmemişler. Ve hani araya savaş girdi ya hatta şey diyor hani iletişimimiz yok ölmüş olabilir diye düşünüyor belki hatta ya. Ve hani elinde fotoğraf falan da yok. O yüzden yani olabilir hatırlamayabilirsin birinin yüzünü ama bilmiyorum.
Ha, o zaman şöyle Betty benzetmiş olabilir. Gerçekten iyimser düşünüp birazcık deneyelim şansımızı. Şöyle diyeyim. Arkadaşı olduğunu düşündü ve kötü hissetti gerçekten. Belki duyguları vardı vesaire, ne bileyim.
Olabilir valla. Bunu
Aynen, belki
asla unutmayacağım.
gerçekten arkadaşı zannetti ve o yüzden kötü oldu.
Belki
Ama niye
sadece
bilmiyorum de. Olabilir vallahi diyebilirsin. Yani çok hatırlayamıyorsa ama
sana
bilmiyorum
hiç
demem.
şey oldu mu? Normal ışıklı bir alanda böyle floresan ışıklı bir yere girdiğin an böyle bir tansiyon düştüğü oldu mu?
Sanırım hayır, yani floresan özelinde. Sanırım hayır.
Bu bana birkaç kez oldu. Acaba belki böyle bir şey mi olmuştur?
Bence sen uyduruyorsun.
Jessica'yı atlamak. Bundan sonra polise hani polis sorular soruyor. Sorduğu her soruya Jessica ya direkt hayır diyor ya da bilmiyorum diyor. Ve hani polis burada da evindeki aynı tutum sergilediğini söylüyor. Hani sorulara cevap veriyordu, işbirliği yapıyordu da hani çok zor bir şekilde ve bariz bir şekilde hani başından sallıyordu falan diyorlar. Bundan sonra Jessica polise enteresan bir şey anlatıyor. Diyor ki 1948'in sonlarında mesela Kasım değil mi? Mesela Kasım ayı 11. ay. Kapımı biri çaldı. Tanımadığım bir adam. O yüzden kapıyı açmadım. Ondan sonra aynı adam komşularıma benim hakkında sorular sormuş ve benim ismimi kullanmış. Bana Jessica diye hitap etmiş. Ondan sonra ama bu adamı bir daha görmedik. O yüzden ben de hani unuttum. Üstüne pek bir şey düşünmedim diyor.
Ben altıma sıçardım. Nasıl üstünde bir şey düşünmez? Benim şu anda, hadi 1930'ları 40'ları geç. Şu anda günümüzde böyle bir şey olsa bile ben korkarım.
Yani ismini bilmesi özellikle biraz evet.
Evet, yani bir de 40'larda daha çok ekstrem bence bir olay.
Yani böyle bir şey söylüyor. Bundan sonra Jessica diyor ki gidebilir miyim? Polise diyor ki gidin. Gidebilirsiniz tabii diyor. Polis Ufuk Alfred Baxley'ı aramaya başlıyor. Bu adam hayatta mı bakalım? Hani öğrenelim. Alfred Baxley hayatta. Yaşıyor şu an. Şu an yaşamıyor da o zaman ki şu an yaşıyor. Dediğim gibi polis Alfred Baxley'ı buluyor. Onunla konuşmaya gidiyorlar. Diyorlar ki Jessica diye biri varmış size bir rubaiyat. Alfred diyor ki evet doğru. Olay Jessica'nın anlattığı gibiymiş tam olarak. 1945'te birkaç içki içmişler böyle bir otelde. Ve Jessica savaşa gideceği için ona rubaiyatını vermiş. Hani şey demiştim ya özellikle savaş zamanında böyle bir hani rubaiyat çok popülermiş. Edebiyat severler arasında böyle bir anlam ifade etmeye başlamış onlar için falan. Çünkü ölüm, sonraki hayat vesaire de savaş hani aynen. Kitabı o zaman ona vermiş ve kitabı imzalamış onun için ilk sayfasını ama kitabı Jessica ismiyle imzalamamış. Justin ismiyle
Neden?
imzalamış. Jessica'nın pek çok ismi var. Jessica ismini kullanıyor. Joe ismini kullanıyor. Justin ismini kullanıyor. Jesse ismini kullanıyor. Dört ismi var. Dördünü de kullanıyor. Ana göre.
Nasıl ana göre bırak? Bu normal bir şey değil
Yani.
bence.
O an dördünden hangi ismi isterse onu kullanıyor. Böyle bir olayı
Hangi
var
kişi ne istiyorsa o gün, o gün hangisini
Tamam.
giymek isterse.
Bu dört isimle de onu tanıyan pek çok insan var. Hani böyle. Bu kitabı da bu
Şüpheli.
rubaiyatı. Evet. Bayağı. Bu kitabı da Justin ismiyle imzalıyor. Şimdi ve Alfred Baxley olayı bu. Rubaiyat, ona bir rubaiyat verdiği doğru. Elimizde başka bir rubaiyat daha var. Bu davayla bağlantılı değil de başka bir rubaiyat daha var. Onu söyleyeceğim şimdi. 1945'te Ufuk, Alfred'le Justin'in buluştuğu otele çok yakın bir mesafede, sadece 10 dakikalık bir mesafede, bir plajda bir adam ölü bulunuyor. Bu adam plaja uzanmış, kafası ve omuzları bir duvara dayalıymış, zehirlenerek ölmüş ve göğsünde açık bir rubaiyat varmış.
Şaka yapıyorsun. Ben bunu bilmiyordum.
Adamın yanında da yarısı içilmiş bir limonata varmış. Ve limonatanın içinde böyle beyaz parçacıklar varmış.
Aman Allah'ım, zehirlenmiş.
Bu adamın ölümü ama resmi olarak intihar. Çünkü adamın mental sağlık geçmişi varmış. Birkaç kez hastaneye yatırılmış. Bunları falan biliyorlarmış. O yüzden intihar diye kayda geçiyor. Bir de haklarını yemeyeceğim. Alfred'le Jessica'nın buluşmasından 2 ay önce ölmüş bu adam. Ama buluştukları otele çok yakın bir mesafede, Summerton adamıyla çok benzer bir şekilde.
Evet, yani acaba toplu bir intihar, bunlar bir örgüt, örgütlenemez de tarikat, acaba böyle birazcık, hani bir kitapta biraz böyle şey bir kitap ya, acaba etkilendiler falan, bunlar toplu bir intihar mı yapıyor, bunlar bir tarikatta.
Evet. Bunu söyleme çok enteresan çünkü ikinci partta enteresan bir kulüpten bahsedeceğiz.
Yani olabilir açıkçası. Çünkü biraz gizemli bir kitap anladığım kadarıyla, rubaiyat okumadım ama yani gizemli dediğim de işte şey, nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Sen biraz daha yardım et bana.
Yani işte rubailerin temaları ölüm, sonraki hayat, işte onlara çok eğiliyormuş ya. Enteresan.
İşte
Ve aşk ve tutku da
aynen.
var.
Ben gizem diye düşünmüştüm. Böyle gizemli bir kitap diye düşünmüştüm ama o zaman depresif bir kitap diye düzelteyim.
Ve yani Avustralya'da 1945 ile 1948 yıllarında rubaiyat, içinde rubaiyat olan iki çok benzer ölüm.
Yani
Enteresan. İkisi
aynen.
de aynı, ikisi de bir insanın olduğu noktaya çok yakın bir yerde yaşanıyor.
Sanki çok tesadüf değildir ya. Bilmiyorum ama.
Bununla birlikte Alfred hani orduya gitmiş dedim ya 2. Dünya Savaşı'nda. Alfred Ufuk ordu istihbaratındaymış.
İlginç. İyice ilginçleşiyor.
aynı ordu istihbaratı, o kodu çözemeyen, o kodu kod çözemeyen bir ordu istihbaratı ve olayın içinde ismi geçen biri aynı ordu istihbaratındaymış ve ona da bir rubaiyat verilmiş ve etrafta çok fazla rubaiyat var.
Ben sanırım rubaiyat okuyacağım.
Vakit geldi sanırım rubaiyat
Sanırım okuyacağım gerçekten.
Rubaiyattaki ilk 48 rubainin ilk harflerini bir araya getirirsen bir cümle oluşuyor. Ve o cümle, ben Jessica Thompson, Summerton adamını ben öldürdüm. Şimdi birinci partı burada bitiriyorum. İkinci partta işler iyice karmaşıklaşacak. İşleri iyice enteresanlaşacak. İşin içine yeni isimler girecek. İşin içine genetik girecek. Genlerden kalıtsal bazı özelliklerden bahsedeceğiz. Nadir kalıtsal özelliklerden. Jessica'dan
Onlardan
bahsedeceğiz.
da bahsedeceğiz değil mi? Onlar.
Onlar, evet, onlar.
Onlardan da bahsedeceğiz.
Rubaiyattan bahsedeceğiz.
Her komplo teorisinde olmazsa olmaz onlardan da bahsedeceğiz.
Summerton adamının mezarındaki tuhaf bir olaydan bahsedeceğiz.
Evet. Bırak, biraz erken bitirdin sanki bu arada ya.
Bir 45-50 dakika oldu galiba. Bana uzun olmuştu gibi geldi de.
Aynen, 45-50 falan oldu gibi. Tamam, öyle yapalım.
Da böyle olsun. İyi olsun
Tamam.
da ne yapayım?
Tamamdır.
Bir dakika.
Part 2'yi ne zaman yapacağız? Ben merak ediyorum bunu.
Hazırlarım hemen. Bir dakika.
Ne oldu?
Sydney'de 1945'te intihar eden adam var ya rubaiyatla ilgili.
Hı.
Bu adam ufuk şey. Adamın ismini verdim mi ben?
Hatırlayamıyorum, sanırım vermedin.
Adamın adı Joseph Marshall. Joseph Marshall'ın bir kardeşi şey Singapurluymuş. Bir kardeşi varmış. Adı David Marshall'mış. David Marshall Singapur'da başbakan olmuş.
Aa. Çok iyi bilgi.
1959'da.
Çok çok iyi bilgi.
Enteresan ordu istihbaratı kodlar. Bir de şey de var. İkinci partta bir ajan bağlantısı var. Ondan da bahsedeceğiz. Ve şimdi elimizde bir Singapurlu başbakan da var.
Ömer Hayyam'dan uzanan Singapur Başkanlığı.
Biz çözeceğiz bunu. Samet'in adamın kimliğini biz bulacağız. Tamam şut.
O zaman eline sağlık Burak'cığım. Ben ikinci bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü çok fazla merak ettiğim şey var bu konuyla ilgili. Bazı bilmediğim, yani çok çok bilmediğim şey öğrendim şu anlık. Bazı şeyler yanlış biliyormuşum falan yani. Bir de çok zaman geçti belki, o yüzden unutmuş olabilirim. Çok unutuyorum bazı şeyleri. Teşekkür ederiz araştırdığın için. Bizi takip ederseniz seviniriz. Instagram'da bölümün fotoğraflarını paylaşacak Burak. Bize Discord'dan katılabilirsiniz. Aynı zamanda bize patron olarak destekte bulunabilirsiniz. Part 2 önümüzdeki hafta cumartesi yayında olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Bay bay.
Bye
Notlarım benimle işbirliği yapmıyor bir de, pardon. Titriyorum, o kadar özgüven eksikliği yaşıyorum ki ufuk. Bir şeyleri yanlış yapacağım falan diye. Olur. Bir dakika, Margot'un kız geçiriyor. Duyuluyor değil mi Margot'un şeyi?
Evet, bayağı.
Kafayı yedi. Evin önünden insan geçirtiyor. Tekrar söylüyorum. Tamam. Hapşırıyor yavrum. Gitti misin krizin? Bir de şey yapıyor. İnsanlara havlıyor ya. Sonra geliyor yavaş yavaş böyle galip bir muzaffer bir edayla ve kafasını seyrediyor. Diyor ki bakın evi korudum. Bizi korudum. Bilgisayarımı bir yere fırlatacağım.
Tamam,
Ha.
şut.
Tamam şut.